Kutsal İsyan 4, 16. ayrım, sayfa 250. Kastamonu da gittikçe hızlanan Kuvayi Milliye düşmanlığı ve padişahçılık haberleri Ali Fuat Paşa'nın kulağına erişmekte gecikmiyordu. Yarbay Mustafa Bey'in son davranışıyla bütün Kastamonu bölgesi elden gitmek tehlikesiyle baş başa kalmıştı. Valisiz kalan vilayet aşağılık birkaç zavallının elinde en karışık günlerini yaşıyordu. Vali Vekili Osman Nuri Bey, PTT Baş Müdürü Şeyh Ramiz Efendi'nin sürekli kontrolü ve etkileme çabalarının ağırlığı altında kıpırdayamayacak durumda bulunuyordu. Yalnız Defterdar Ferit Bey en iyi bir militan inanmışlığıyla Kuvayi Milliye'nin düşünce yoluyla olsun kurulması için güçlü bir yeraltı çalışması tutturmuştu. Ramiz Efendi'nin uyarmak üzere Sıhhiye Müdürü Doktor Ferruh Niyazi Bey'i avularından göz açamayan Vali Vekili Osman Nuri Bey'i görevlendirmişti. Vali Vekili namuslu, dindar ve iyi yürekli bir insandı. Şu var ki oturduğu sandalyenin ve aldığı maaşın hakkını vermek üzere padişaha ve damat Ferit hükümetine bir memur körlüğüyle bağlı bulunuyor, onun buyruklarını sonuna dek uygulamaktan geri durmuyordu. Onun buyruğuyladır ki Kastamonu Pastanesi'nin müniplileri salt İstanbul'a uzanan teller için işleyip duruyordu. Ankara, Sivas ve Erzurum kapıları bu telgrafhane içinde kapalıydı. Bu yüzden de Kuvayi Milliye ve heyeti temsiliyeye ilişkin telgrafları temsilci Nuri Bey'e vereceğine, Hürriyet ve İtilaf Partililere veriyor, böylece gelişen ulusal hava ve davranışlar makaslanmış yarım yamalak bu kaynaklardan öğreniliyordu. Yalnız yurtsever bir subay olan Osman Nuri Bey, Yarbay Mustafa Bey gibi bir padişahçı ve İngilizci militan niteliği göstermediğinden Kuvayi Milliyeciler ona diş bilemiyor, bir gün kendilerine döneceğine inanıyorlardı. Mondros bırakışmasından sonra Kastamonu'nun durumu kötüden kötüye gitmekteydi. O kara günlerin başlangıcından beri bu büyük Türk şehrinin de anlatılmaya değer acıklı bir öyküsü vardı. Bırakışma ile birlikte her vilayette olduğu gibi burada da yönetim aksamış, kendilerini kanundan daha güçlü gören pek çok kişi ve şer gruplar gemi azıya almıştı. Bu sınırsız gibi görünen ağaçlıklar, yeşillikler, bağlık ve bahçelikler kanunsuzların cenneti olmuştu. Zengin ve gölgeli ormanlarda en zengin otları otlayıp bol süt, yağ, yoğurt, peynir ve çökelek veren inekler, mandalar, koyunlar, keçiler, hayvan hırsızlarının zengin kazanç kaynakları durumuna gelmişti. Bol tahıl yetiştirmekten yoksun olan bölge halkı biricik geçim kaynağı olan hayvanlarını otlaklarda otlatamaz olmuş, açlığın pençesine düşmüştü. Hayvan hırsızları büyük örgütler olarak çalışıyor, tek tük çingene hırsızlıklarını aldırış etmiyorlardı. Hırsızlar çifte kilit altına alınmış hayvan sürülerini de aynı kolaylıkla ele geçiriyor ve bilinmeyen bir yöne doğru sürüp götürüyordu. Köylü elleri böğründe, gözleri yaşlı buna son verecek bir mucize bekliyordu. Ufak tefek tarlası olanlar öküzleri sürülüp götürüldüğünden çift süremiyor, ekin ekemiyordu. Bunun için de açlık baş konuk olarak gelip baş köşeye kurulmakta gecikmiyordu. Kastamonu köylüsünün ensesinde boza pişiren hayvan hırsızlarından başka bir bela daha türemişti. Gözü pek ve kazanç hırsından başka bir şey bilmeyen tütün kaçakçıları, Karadeniz kıyılarından daha çok Trabzon'dan takalarla kıyılara getirilip boşaltılan kaçak tütünleri güçlü atları ya da katırlarına yükleyerek köylere götürüyor, denkleri muhtarın kapısı önünde yıkarak bir daha gelişte bunların parasını alacağını söyleyerek çekilip gidiyorlardı. Kimi zaman kazanç hırsıyla muhtarların da yataklık yaptığı bu işler çoğu zaman silah zoruyla yapılıyor, tütünlerin satılamadığı köyler ayıngacıların silahlı tehdidi altında ecel terleri döküyorlardı. Böyle de olsa halk Fransızların reji yönetimine karşı eskiden beri duyduğu korkunç hınç yüzünden bunu bile hoş görecek bir tutum takınıyordu. Eskiden beri reji yönetimiyle halk arasında süregelen kanlı olaylar ayıngacıların yaptıkları yeni zulmü yeğenikleştiriyordu. Bu iş pek kazançlı olduğundan bütün Kastamonu, jandarma ve polisi de ayıngacılarla el ele çalışıyordu. Yalnız ara yerde ağasından ya da muhtarından zorla tütün almak durumunda bırakılan yoksul köylünün derdini kimsenin düşündüğü yoktu. Devleti köylüden onun tahılından filan alacağı vergiyi yine aşar mültezimleri arttırma ile hükümetten üzerlerine alıyor, sonra köylü ile karşı karşıya gelen bu zalimler onu son lokma ekmeğinden yoksun edinceye dek uğraşıyorlardı. Halkın en değerli ürününü türlü oyunlarla çarçur eden bu herifler onda sürekli bir çaresizlik, umutsuzluk, sahipsizlik havası yaratıyordu. En güçlü halk çocuklarının en son yaptığı iş mavzeri alıp dağa çıkmak, adam soymak, hayvan kaldırmak, böylece açlıktan ölmemeyi sağlamaya çalışmak oluyordu. Eşkıyalık almış yürümüştü. Silah elde dolaşan en iyi yürekli halk çocukları dağda çabucak bozuluyor, bir kanlı katil, leşi yere serilesi bir canavar kesiliyordu. Kastamonu bölgesi üzerine belalar el ele vererek gelmiş gibiydi. İki ayaklı türlü sırtlanların yanı sıra İnebolu ve Küre dolaylarında bir de gerçek sırtlanlar türemişti. Bu bölgede şimdiye dek pek görülmemiş olan sırtlanlar dağları, yaylaları haraca kesmişti. Kurtların sindiği ve insanlara saldırmadığı sıcak mevsimlerde kol gezen sırtlanlar daha çok yalnız başına dolaşmak zorunda olan çobanlara, yolculara saldırıyor, bunların başlarını koparıp kaçıyorlardı. Bilgililerin söylediğine göre Doğu cephesinde ve Güney cephesinde 4 yıl süren korkunç savaşlar sonucunda birçok hayvan türleri yer değiştirmiş, yüzyıllardan beri kimi bölgelerde hiç görülmemiş olan hayvan türleri buralarda boy göstermeye başlamış ve halkı şaşırtmıştı. Bu sırtlanların da ta Kafkaslardan geldiği söyleniyordu. Sırtlanlar tam bir tehlike durumuna geldikten sonra köylülere Martini Hanre tüfekleri dağıtılmış, büyük sürek avları yapılarak hepsi öldürülmüştü. Bunların hepsi bir yana en derin yara azınlıklar davasıydı. Rum ve Ermeni azınlıkları savaş içinde bırakıp gitmek zorunda kaldıkları mal ve mülklerinin arkasında okullarında silahlı bombalı hazırlıklar yapmaktaydılar. Ünlü Pontos belası bu vilayetinde sınırlarından içeri atlamıştı. İnebolu Pontosçuların sıtmalı bir çalışma merkezi olmuştu. İnebolu, ünlü Rum zengini İstavri Ferida'nın büyük oğlu Aristotali, Pontos davası için her elini kaldıran ya da öksüren Rum'a bol para yardımı yapıyor ve ileride pek uzak olmayan bir ileride İnebolu'nun mülkü amiri kaymakamı olacağını söylüyordu. Rumların topluca oturduğu Patrios mahallesi kendi başına buyruk, bağımsız bir bölge gibiydi. Orada karanlık kimi örgütlenmeler olduğundan kuş kullanılıyorsa da kimse yaklaşamıyordu. Kiliseleri tam anlamıyla bir askeri karargah olmuştu. 1840 yılında elinde avulu bir Pontos Karadüşü çahsı ile Amerika'dan göçmen kalkıp gelen Yunan ırkından Papaz Klimatios, şehre egemen bir tepede bulunan Çeriş Manastırı'nın avlusuna zehirli çiçekler açan bu çalıyı büyük bir hırs ve umutla dikmişti. İşte bu manastır bütün Karadeniz kıyılarında zaman zaman küçük küçük cehennemler yakan ve bunlarda Türk ve Müslüman denen garip yerli kuşları pişiren Pontos Karadüşü'nün ilk kuluçka makinesi olmuştu. Karadeniz kıyılarını bugün de kasıp kavuran bu ejderha yavruları cehennemlik Amerikan papazı Klimatios'un buraya yumurtladığı yumurtalardan çıkmıştı. Uzun zaman burada Hristiyanlık dininin ödevlerini yerine getirir gibi görünen Pontosçular yetiştirdikleri kanlı savaşçıları Samsun ve Giresun bölgelerine yolluyorlardı. Bırakışmadan sonra Rum motorları karanlık gecelerde İnebolu kıyılarına türlü silahlar boşaltıp durmaktaydı. Çoğu zaman bunu ayırt eden Türkler umarsızlıktan boyunlarını bükerek bekliyorlardı. 10 Nisan 1910 günü İnebolu'ya iki İngiliz torpidosu gelmişti. Bunlardan inen iki İngiliz subayı doğru Patrios mahallesine giderek Rum ileri gelenlerinden özel olarak hazırlanmış bir defter almışlardı. Bunda İttihatçı adıyla 113 İnebolu hemşerisinin listesi yazılıydı. Bunların bir bölümü memur, ötekiler serbest iş sahipleriydi. İngiliz subayları defteri aldıkları gün kaymakama koşmuşlardı. Bu listede adı bulunanların eğer memursalar hemen işlerinden atılmasını söylediler. İlk önce piyango polislere vurmuş, Kazım, Mustafa, Rüştü ve polis komiseri Remzi görevlerinden uzaklaştırılmıştı. Bu durum Kastamonu merkezini de etkilemiş, başkomiser Cemil Bey'in yerinden atılması istenmişti. Nitekim sonradan bu da olmuş, Remzi Bey uzaklaştırılarak yerine Halil Bey getirilmişti. İnebolu'daki bu iki İngiliz subayı daha kötü bir işte yapmış, askerlik şube başkanı Binbaşı Hasan Fehmi Bey'i sıkıştırarak depodaki bütün tüfekleri av tüfeklerine dek alıp götürmek istemişlerse de halkın yalvarması üzerine av tüfeklerini götürmekten vazgeçmişlerdi. Yalnız Binbaşı Hasan Fehmi Bey kuş kullanarak daha önce davranmış bütün ateşli mavzerleri saklayarak kurtarmıştı. Arabalara yüklenen silahlar iskeleye dek Rumların coşkun türküleri ve gösterileriyle uğurlanmıştı. Bu şarkılar onları uzaktan seyreden İnebolulu Türk hemşerilerin bağrına hançer gibi saplanıyordu. İnebolu Rumları artık Pontos düşünün zaferini pek yaklaşmış gibi görüyor, bütün Karadeniz'in kıyı şehirlerindeki düştaşları gibi çılgınlığa varan bir sevinç sarasına tutulmuşa benziyorlardı. Artık İnebolu Rumları birer Türkiye uyruklusu gibi değil de birer Pontos hemşerisi gibi yaşıyor, her Allah'ın günü onlar için şarabın su gibi aktığı Baküs ayini günlerini andırıyordu. Meyhaneler sabahtan akşama dek en nefis şaraplarla yüklenmiş insanlarla ve mutluluk şarkılarıyla dolup taşıyordu. Şarap ve ispirtoyla yüklenmiş Rum hemşerilere artık polisler, bekçiler vız geliyordu. Bunlar bir gün gazinoda oturan kaymakamın çevresini sarmış ve altındaki iskemleyi çekip alarak buna kendileri kurulmuşlardı. İş bu denli cıvımıştı. Yalnız bu son davranış bardağı taşırmıştı. Haber yıldırım hızıyla köylere dek yayılmıştı. Öfkeden küplere binen Cemil Bey'in bu öfkesi kutsal bir öfkeydi. Şundan ki bu davranış bir milletin kaderine meydan okumak demekti. Bu yüzden kaymakam Cemil Bey gibi Türk halkı da yıldırım gibi bir öfkeye kapıldı. Her kutsal öfke gibi bu da güzel bir şey yaratmakta gecikmedi. Kaymakam Cemil Bey'in altından sandalyesi çekilip alınalı ancak bir saat olmuştu ki Zarbana köyünden ünlü Şaban Reis yönetiminde 41 kişilik silahlı bir milis gücü iki büyük sandala doluşarak İnebolu iskelesine yanaşmıştı. Bunlar arasında Mustafa Efendi, Ormanlı Ömer Efendi, İmamoğlu Hasan Ağa, Sadullah Reis gibi İnebolulularca tanınmış yiğitler de vardı. Kayıkların arkasında kocaman bir Türk bayrağı dalgalanıyor. Ey gaziler, yol göründü yine hudut boyuna türküsünü söyleyen milislerin ellerinde kız gibi beşli mavzerler parlıyordu. 41 silahlı Türk milisinin her şeyi göze almış olarak karaya çıkışını gören coşkun Rumlar ne yapacaklarını şaşırmış, Türklerse sevinçten oynayacak duruma gelmişlerdi. Böyle yerden bitmiş gibi bir anda meydana çıkan yiğitleri halk sonsuz bir içtenlikle karşılayıp bağrına bastı. Onlara çay, kahve, ayran içirdi. Bu sırada eski polis komiserinin yerine gelen polis komiseri kahvede ağırlanan milislerin karşısına dikilmiş, "Böyle elinizde silahlarla burada ne arıyorsunuz?" diye sormuştu. Zarbanalı Şaban Reis de ona şu karşılığı vermişti. Biz eşkıya değiliz. Milli Türk kuvvetleriyiz. Düşmanın dirit notu varsa bizim de imanımız var. Devlet milletimizi tanımayan şımarıklara varlığımızı göstereceğiz. Şerefimizi koruyacağız. Haydi komiser bey, siz vazifenize gidiniz ve kaymakam beye de haber veriniz. İş bununla bitmemişti. Zarbanalı Şaban Reis'in milisleri yine kocaman kayıklarına binip iskeleden ayrıldılar ve Rumların gizli oyunlar hazırlayıp durduğu Patrios mahallesine indiler. Onlar kilise meydanına doğru ilerleye dursun, sokaklarda kedilerden köpeklerden başka tek canlı kalmamıştı. İşte o gün Patrios mahallesinin Rumları İnebolu önünde demirleyen İngiliz dreadnought'unun kendilerini kurtaramayacağını kesin olarak anlamışlardı. Zarbanalı'nın milisleri azgın İnebolu Rum yurttaşları çil yavrusu gibi dağıttıktan sonra karşılarında ünleyecek bir tek canlı bulamayarak ve karadan yürüyerek Türklerin semtine geçtiler. Belediyenin önünde silah çattılar. Hep askerlik yapmış, silah bilimini hatmetmiş yiğitlerdi. Çatıların başına nöbetçi diktiler. Belediye yemek zamanı Recep Usta'nın lokantası önünde masalar hazırlatarak açık havada İnebolu'nun bu ilk yiğitlerine bol bol akşam yemeği yedirdi. Milisler geceyi de şehirde geçirdiler. Vatan millet üzerine içten konuşmalar yapıldı, dertleşildi. Genç veteriner Sadık Bey kötü siyasal durum üzerinde genel bir konuşma yaparak sözlerini inanıcı, inandırıcı, ateşli ve umutlu bir sonuca bağlamıştı. Arkadaşlar, bu vatanı Osmanlı Devleti değil, Türk milleti kurtaracaktır. Her Türk köyü 40 silahlıyı bir saatte çıkaracak kadar kuvvetlidir. Daha ölmedik, yetiyoruz. Gece herhangi bir olay geçmemesini sağlamak uğruna çarşıya nöbetçiler dikilip deniz kıyısında devriyeler gezdirildi. O gün ve o gece çarşıda deniz kıyısında bir tek palikarya görünmedi ve çıt çıkmadı. Bir tek Rum kadını ve erkeği çarşıya inmedi. Sabahleyin Zarbanalı Şaban Reis ile milisin öbür başları kaymakam Cemil Bey'in katına çıktılar. Milletin bağımsızlığı ve devletin otoritesini korumak için emrinizdeki polis ve jandarmalar yetmezse yardımcı olmak üzere biz de emrinize geleceğiz. Düşman bir çıkarma yapacak olursa kadın erkek binlerce Türk toplanarak şehrimizi korumaya çalışacağız dediler. Kaymakam Cemil Bey uyur gibi görünen ruhun böyle birdenbire kükreyişinden çok duygulanmış coşmuştu. Milletin bağrından birdenbire tatlı bir umut gibi fışkıran bu küçük milis, ona ömrünün en umutlu günlerinden birini yaşatmıştı. O da ateşli, içten sözlerle onlara karşılık verdi ve ''Gerektiğinde sizi yardıma çağıracağıma söz veririm. Şimdi Rumlar ilk derslerini almışlardır. İkinci bir şımarıklıkta sizin hemen hazır gibi burada biteceğinizi sanırım anlayacak kadar akıllıdırlar. Haydi, şimdi güzel güzel işinizin gücünüzün başına dönün. Sağ olun, var olun.'' diyerek sözlerini bitirdi. İnebolu'nun ilk ulusal müfrezesi yine güneşte parıl parıl parlayan mavzerlerini dizlerinin üzerine koyarak arkasında kocaman bir Türk bayrağı dalgalanan bir çift kayağa yerleşti ve ey gaziler yol göründü yine hudut boyuna şarkısını söyleyerek Zarbana'ya doğru uzaklaştılar. İnebolu halkı deniz kıyısına sıralanmış umut papatyaları gibi açılmış sevinçli gözleriyle onların arkalarından bakıyorlardı. Ertesi gün kaymakamın katına çıkan bir Rum kurulu, Dün mahallemizi 40 kişilik bir Türk eşkıyası bastı. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Dediler. Kaymakam Cemil Bey. Tahkik ve temas ettim. Eşkıya değil. Polis ve jandarmaya yardımcı milis bekçileriymiş. Kimseye bir zararları olmadan gelip geçtiler. Siz bile meyhanelerde nara atıyorsunuz da polis ses çıkarmıyor. Şimdi gidin işinize, ne zaman gelir de durduğunuz yerde size bir zarar yaparlarsa gelip bana dert yanabilirsiniz. Demişse de Rumlardan şımarık bir karşılık gelmemişti. Şundan ki İnebolu önünde yatan kül rengi İngiliz ejderhası çoktan demir alıp İstanbul'u boylamıştı. Bu olaydan sonra 22 Nisan 1919'da Kaymakam Cemil Bey'in zoruyla gizli ve karanlık işler dönen Patrios Mahallesi'ne bir polis karakolu dikildi ve kanları pontosçuluk arzusuyla kaynayan Rumlar göz hapsine alındı. Büyük savaş ülkenin başına öyle dertler açmıştı ki saymakla bitmez, onarmakla olmazdı. Savaş hem Türk çoğunluğuna hem de azınlıklara gerçekten sayısız dertler açmıştı. Savaş güvenliği bakımından Rumları ve Ermenileri yerinden oynatan İttihatçı yönetim çok büyük kötülüklerin, onmaz yaraların açılmasına sebep olmuştu. Rum ve Ermenilerin akıllıca göç ettirilmesi hiç düşünülmeden milyonlarca insan bir avuç hırslı ve tehlikelilere karşı İttihatçısının eline bırakılmış, böylece sonradan İttihatçı kodomanlarında tüylerini diken diken eden cinayetler işlenmişti. Sorumsuz insanların eliyle işlenmiş olan bu cinayetler sonradan bütün Türk milletine mal edilmiştir. Yeryüzünün her ülkesinde zorla göç ettirilen, sürgün edilen bütün azınlıkların başına gelen felaketler buradakilerin de başına gelmiş, taşra ittihatçıları gerçekten de sayısız mal ve mülke konmuşlardı. Pek ucuza kapatılan canlı cansız malları üzerinde yeniden hak sahibi olmaya çalışan eski Kastamonu azınlık hemşerileri bırakışmadan sonra çıka gelmiş kahredici örgütler olarak namuslu Türk halkını titretmeye başlamışlardı. İttihatçı hükümetin haklı, haksız saçtığı kan ve ateşin öcünü alabilmek hırsıyla tutuşuyor, her gün yeni bir hırgür çıkararak bütün Türk ülkesine sahip çıkmaya çalışıyorlardı. Us ve mantık bu denli gerçeğin dışına düşmüştü. Saman çöpüne binmiş karıncalar gibi korkunç serüvenler okyanusundan geçmeye çalışarak Türkiye'yi bütünüyle ele geçirmek düşüncesiyle yola çıkan bu öfkeli azınlık yurttaşlarımızın çıkardığı gürültü ve patırtı kulakları sağır ediyordu. Birkaç yüz kişinin yaptığı gerçekten alçakça cinayetler yüzünden bütün Türk milletini kıtır kıtır kesmek, doğramak, yakmak, dumanlarını savurmak ve onu yeryüzünden silmek istiyorlardı. Yutmak istedikleri lokma o denli büyüktü ki yutmaya çalışırken ya ağızları yırtılacak ya da boğulacaklardı. Ne var ki bu da Birinci Dünya Savaşı'nın yarattığı bir dramdı ve bu dramın çok acıklı, tedirgin edici sahneleri memleketin gerilimini arttırıyor, sinirleri alabildiğine bozuyordu. İşte böylece sürgünden dönen eski Ermeni ve Rum hemşeriler Kastamonu'nun zaten çığırından çıkmış olan havasını büsbütün bozuyor, karıştırıyordu. Eşkıya ve haydutların yağma ettiği Türk malları üzerine şimdi de sürgünden dönmüş olan hemşerilerinin yarattığı baskı çökmüştü. Ermeni ve Rum hemşerilerin eksi hükümetlerce zorla göçtürüldüğü sırada götüremeyecekleri kalıcı mallar üstüne daha çok ağlarla eşraf çöreklenmiş, sonra da bu malları ufak parçalara bölerek yoksul köylüye ve halka satmışlardı. Giderken mallarını ufak hemşerilere satanlar da çok olmuştu. Ne var ki bütün bu mallar yok pahasına elden çıkarılmış, gidenler mallarını gözyaşlarıyla ıslatarak gitmişlerdi. İstanbul hükümeti gelenlere eski mallarının verilmesi için tesviye komisyonları kurmuştu. Tasviye komisyonlarında azınlıktan da çoğunluktan da üyeler bulunuyordu. Böyle de olsa tasfiye komisyonları Rum ve Ermeni göçmenlerle Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin etkisi altında çalışıyordu. Kastamonu'da dava vekilliği yapan ve kuru kalabalık adıyla anılan Bosnalı İzzet Efendi'nin de içinde bulunduğu Ermeni ve Rum üyelerden kurulmuş bir komisyon resmi dairelerde bile aramalar yapıyor, hiçbir memur ve amir ağız açamıyordu. Bir İngiliz irtibat subayı da beraber bulunuyordu. Kastamonu'nun tanınmış aydınlarından Tatlızade Emin Bey, Ödemiş Ağır Ceza Reisi, açıkladığına göre din kutsallığına da göz koydukları anlaşılıyordu. Emin Bey bir gün Sultani Okulu'nun kitaplığında İzzet Efendi ile Ermeni gençlerinin bir şeyler aradığını görmüş, ne yaptıklarını anlamak üzere yanlarına yaklaşmıştı. Ermeni gençleri Ermeni okulundan yağma edildiğini söyledikleri kitapları arıyorlardı. Düzgün kaplı, ciltli Türkçe kitapları da ayırıp bir kenara istif ediyorlardı. Yargıç alıp bakınca bunlardan birinin Kur'an-ı Kerim, öbürlerinin de yine Müslümanlığa özgü kitaplar olduğunu görmüş ve şaşırmıştı. Sonra bunları çekip ellerinden almış, yine kitaplığa koymuştu. Rum ve Ermeniler menkul mallarına nerede ve kimin elinde dek gelirlerse gelsinler, hemen çekip alıyor ya da bunlara zabıtanın yardımıyla sahip çıkıyorlardı. Halkın çoğu 4 yıl önce bu malları parasıyla aldığından, şimdi parasız olarak elinden çekip alınırken ister istemez kanun çizgisinin dışına çıkıyordu. Hele canlı mallara, inek, manda, koyun, keçi, at, eşek gibi hayvanlara el konurken oldukça komik sahneler geçiyordu. Zoraki göçmenler 4 yıl sonra ineklerini ve mandalarını o zaman satın alanların evlerinde bulunca sürüp götürürken, bunların yanı sıra ne kadar o türden hayvan varsa onlar da bunların yavruları ve dölüdür deyip onları da götürdükleri hayvanlarla birlikte almak istiyor ve alıyorlardı. Bütün bölgenin Ermeni papazı Dacat Efendi, şehir içinde ve dışında her zaman bir faytona kurulmuş olarak ve önde iki silahlı Ermeni milisiyle birlikte geziyordu. Hükümet dairesine giderken de bu böyleydi. Vali silahlı adamlarıyla Dacat Efendi'yi de büyük elçi karşılarmış gibi karşılıyordu. Papaz Dacat Efendi, millettaşlarının haklarını ararken sürgün sırasında korkudan ya da zorla Müslüman olmuş kişileri bulup yeniden Hristiyanlığa ve Ermeniliğe döndürmek için de büyük çabalar gösteriyordu. Bir gün salt bu düşünceyle Sinop'taki Ermenileri denetlemeye giden Dacat Efendi, cemaatin ileri gelenlerinden gerekli bilgiyi aldıktan sonra doğru mutasarrıfa çıkmıştı. Ermeni mallarının geri verilmesi işiyle uğraşırken Müslüman olarak sürülmekten kurtulup Sinop'ta kalan bütün Ermenileri hükümet dairesine çağırtmıştı. Çarşaflarıyla gelen Müslüman olmuş evlenmiş kadınların çarşaflarını yırtıp parçalıyor ve onları hemen oracıkta yeniden Hristiyan ve Ermeni yapıyordu. Mutasarrıf başta olarak bütün memurlar polisiyle yargıcıyla toplanmış bu dramı seyrediyordu. Bu sırada genç bir kadının çarşafını alaşağı edip yırtmak ve parçalamak üzere elini uzatınca, kadın dişi bir şahin gibi papazın elinden silkinerek kurtulmuş ve sırtını duvara verip bir savunma durumu alarak Dacat Efendi'ye şöyle haykırmıştı. ''Sakın pis elini çarşafıma süreyim deme. Ben kendi isteğimle Müslüman oldum. Mutluyum. Bir daha da bu dinden dönmem. Kocamdan, çocuklarımdan ayıramazsınız beni.'' Sen artık bana karışamazsın. Kadıncağız hem bunları bağırarak tepinerek söylüyor hem de hüngür hüngür ağlıyordu. Onun bu direnmesi karşısında papaz efendi de bütün Türk memurları da şaşkınlıktan dona kalmışlardı. Bu kadıncağız maliye katiplerinden Şahin Efendi'nin karısıydı. Şahin Efendi onunla Elbistan'da yedek subaylık ederken evlenmişti. Kastamonu'da damat Ferit Paşa hükümetiyle ve İngilizlerle el ele vermiş kimi kişilerin ve azınlıkların halk çoğunluğu olan Türk hemşeriler için gittikçe ne biçim tehlikeli serüvenler hazırlamakta olduklarını şehrin düşünen başlarına açıkça gösteren bir iki hayırlı olay geçmişti. Bunlara olay bile denemezse de anlamları düşündükçe derinleşen anlamları büyüktü. 1919 yılı Haziran'ın başlarında şehrin bütün azınlıklarında bir kımıldama görülmüştü. Rumlar ayrı, Ermeniler ayrı hazırlanmış kıyıda, köşede kalmış en yeni bayramlık giyineklerini giymişlerdi. Yalnız her iki cemaatte de göze çarpan özellik şuydu. Hemen bütün erkekler frenk gömlekli ve kravatlıydı. Yalnız hepsi pantolonlu değildi, çoğunun ayağında şalvar vardı. Böyle olduğu halde kravat takmaya büyük bir önem verdikleri anlaşılıyordu. Sanki özel bir kravat rejimine zorlanmış gibiydiler. Meraklanan Türk halkı bunun altından ne çıkacağını bekleye dursun, Ermeni papazı Dacat Efendi'nin yine faytonuna kurulduğu ve iki silahlı muhafızı da önüne katarak kadınlı erkekli Ermeni cemaatlerinin önüne düştüğü, onların arkasından da örgütlü olarak Rum cemaatinin Şeker Köprüsü denen geleneksel karşılama yerine doğru gittiği görüldü. Biraz sonra iş anlaşılmıştı. İstanbul'dan bu cemaatlerin bir zamandan beridir beklediği İngiliz komiseri Slide geliyordu. Yanına da Babe Ali'den Maruf Bey adlı bir tercüman katılmıştı. Söylendiğine göre bırakışmanın azınlıkları ilgilendiren maddelerini uygulamaya geliyordu. Azınlık mallarının geriye verilmesi, zorla göçtürme işleri, köy bekçileri örgütünü denetleme gibi kimi nedenler uğruna geldiği söylenen Slide'ın her İngiliz temsilcisi gibi gizli ve korkunç bir niyeti ve amacı da vardı. Slide ilkin valiyi ziyaret etmiş, sonra memleket hastanesi bahçesindeki ağaçlar altında şerefine verilen ziyafette vali başta olmak üzere bütün memurlar hazır bulunmuştu. Slide'in gelişi bütün Ermenileri ve Rumları şımartmış, coşturmuş, onları gelecek üzerinde azgın düşler umutlara sürüklemişti. Silahit küçük insanın cennetini bir kez daha bir okyanus ortasında sürüklenen saman çöplerine bindirmiş ve çekilip gitmişti. Megalo idealarla küçük insanın cenneti her zaman böylece elinden alınıyor. Parlak umut dalgaları üzerinde yüzen küçük insanların bu korkunç dramı büyük okyanusların sahiplerini hiç ilgilendirmiyordu. Türkiye'nin her yanında şu sırada dolaşıp duran bu Mr. Slide'lar azınlık denen gurbet kuşlarına yeni ve korkunç serüvenler hazırlamakta birbirleriyle yarışıyorlardı. Mr. Slide avulu ve çıldırtıcı düşler veren tohumlarını şehre serptikten sonra üstü açık otomobiline atlayarak yeni küçük insanları okyanuslara sürmek üzere çekilip gittikten 2 gün sonra şehrin bütün Hristiyanları geleneksel Hacı İbrahim Dağı eğlencelerinde bulunmak üzere bu adı taşıyan dağa çıktılar. Dağda yediler, içtiler, coşkun naralar attılar. 4 yıldan beri yitirdikleri bu eski cennet adağı zevk günlerinin her türlü tadını çıkardılar. Yalnız bu çılgınca eğlencelerin eskilerden bir ayrılığı şuydu. Bu kez bütün Kastamonu'nun ve bütün Türklerin yakın günlerde temelli kendi ellerine geçeceğinin çılgınca hülyası içindeydiler. Dünyalar, okyanuslar egemeni İngilizlerin isteği böyleydi. İbrahim Dağı'nın yemyeşil yaylasında kurulmuş çadırlardan bütün yaz şarkıları, türküler, megalo idacıların yazıp bestelediği marşlar, gitar sesleri, şarap ve rakı buğuları, anason kokuları, kızartma kokuları yükselip durdu. Hacı İbrahim Dağı'nın hacıları 4 uzun ayrılık yılının acısını tam anlamıyla çıkarmak üzere yeni eğlenceler ve oyunlar bulmaya çalıştılar. Eşeklere fes giydirerek sarık sarıyor, üzerlerine binip dolaştırıyorlar ve kahkahadan kırılıyorlardı. İşte Türkler bunlardır diyorlardı. İbrahim Dağı eğlencelerinden dönen Hristiyanlar artık doğal birer Türk yurttaşı olmak niteliğini yitirmeye başlamışlardı. Artık her şeyin sahibiydiler ve Türk hemşerilerini küçümseyerek bakıyorlardı. Artık ruhlarının mekanizmasını salt tiksinti çalıştırmıyordu. Silahit'ten sonra Türklerden silah toplamak üzere gelen Senlike adlı bir İngiliz temsilcisini yine bayramlık giyineklerini giyerek kışla önünde karşılayan bu çılgınlık iksiri içmiş hemşeriler, Türklerin kendilerini ezdiğinden, kendilerini yok etmeye çalıştıklarından yakındılar. "Kurtarın bizi Türklerin elinden!" diye yalvardılar. Bu şu demekti: "Türkleri sürün bu güzel şehirden ve burasını yalnız bize verin, buralarda yalnız Hristiyanlar yaşasın." İşte Hristiyan hemşerilerin bu davranışlarıdır ki Kastamonulu Türklerin gözünü açmıştı. Vilayetin aydınları hem de silah kullanmasını, silahlı güçleri yönetmesini bilen yedek subaylar ilk kez baş başa vermiş, ters dönmeye başlayan feleğin çarkını kırmayı düşünmeye başlamışlardı. Feleğin çarkını yurt ve Türk düşmanlarıyla el ele vererek ters yönde döndürmeye çalışan İstanbul hükümetine karşı duydukları ilk öfkede çıkardıkları diş gıcırtılarını şehir halkı duymaya başlamıştı. Kafatasının içinde bir beyin ve göğsünün altında irice bir yürek taşıyan herkes şu soruyu soruyordu: "Nereye gidiyoruz?" Kastamonulu yedek subaylar bunun yanıtını verecek bilince erişmiş gibiydiler. Bundan dolayı da İzmir'in Yunanlılarca alınması, Kastamonu'nun içini ve ona bağlı kasabaları da bir ruh fırtınasına tutulmuşçasına karıştırdı ve sarstı. Yunan ordusunun İzmir'e çıkışından bir gün sonra 16 Mayıs 1919 günü bütün Kastamonu'da ulusal ruhun coştuğu, kanatlandığı ve yiğitçe seslerle gürlediği görüldü. Karalar bağlayan halk selleri şehrin sokaklarından ah ve vah ederek geçti. Tanrı bir kez daha Türk'ün yardımına çağrıldı. Halk, okullar, asker, sivil memurlar, medreseler ve hocalar şehirlerine varıncaya kadar saman pazarında toplanmış, ateşli sözler söylenerek, protestolar yazılmış, dualar edilerek milli matem ilan edilmişti. İnebolu'da protesto kartları basılarak itiraf devletleri temsilcileriyle ünlü Avrupalılara gönderilmişti. Bu kendiliğinden yapılan mitingden sonra Mustafa Kemal'in 28 Mayıs 1919 günü Havza'dan Kastamonu'ya gönderdiği telgraf, ulusal ruhu bir kez daha ateşlemiş, İzmir'in, Manisa'nın, Aydın'ın Yunan çizmeleriyle çiğnenmesi daha içten, daha bilinçli, daha çok eyleme yaklaşan bir güçle protesto edilmişti. Yapılan mitingler büyük gövde gösterileri biçiminde 3 gün sürmüş, itiraf devletleri protesto yağmuruna tutulmuştu. Kastamonu vilayetine Mustafa Kemalce yollanan telgraflar hasıraltı ediliyordu. Bu yüzden ancak yedek subaylardan Tatlızade Emin Bey gelen şifreleri öbür yedek subaylara bildiriyor, böylece Mustafa Kemal'in vatan düzeyinde ulusal ruhun altın iplikleriyle ördüğü büyülü ağ yeşil Kastamonu'yu da içine alıyordu. Ramazan ayında okutulan mevlütler İzmir'de şehit edilen ilk Kuvayi Milliyecilerin ruhlarına armağan edilmişti. Mektebi Sultani'de lise okutulan pek coşkun ve coşturucu mevlüt bütün şehri en uyuşuk ve takatsız tellerine dek sarsmış, umutsuz yürekleri din ve millet duygularının sıcak dalgalarına boğmuştu. Pek güzel okunan mevlütün arkasından Müftü Hafız Osman Efendi'nin ettiği dua dinleyenlerin gözlerini en sıcak yaşlarla doldurmuştu. Bir boşanma fırsatı arayan herkes gözyaşına serbestçe yol vermişti. Bu içten duada İzmir'deki ilk şehitlerimizin aziz kanları tütüyor gibiydi. Okulun müdürü şair Behçet Yazar Bey gözyaşlarının hızını arttıran bir nutuk söylemişti. Anlam olarak şöyle demişti. Aziz konuklarımız, bu toplantıya son vermeden önce bir yurttaş olarak yurt ve milletimize ilişkin bir konuşma yapmak istiyorum. Savaştan yenik olarak çıktıktan sonra Türk milletinin hukukunun Mondros bırakışması maddelerine göre korunacağını sanmıştık. Bunu bekliyorduk. Hakkın ve adaletin meydana çıkmasını beklediğimiz bu günlerde ansızın düşmanın Anadolu'ya saldırdığını gördük. Birçok Türk ve İslam kardeşimiz şehit edildi. Fesler ve sarıklar başlardan alınıp çamurlara atıldı ve çiğnendi. Kadınlarımızın ve kızlarımızın namuslarına saldırıldı. Bunun üzerine millet can kaygısına düştü. Her yanda gösteriler başladı. Bu varlığımızı işaret et. Bunun üzerine millet can kaygısına düştü. Her yanda gösteriler başladı. Bu varlığından bir işaret oldu. Bunun için hiçbir vakit umutsuz düşmeyeceğiz. Gevşeklik göstermeyeceğiz. Teslim olmayacağız. Meramın elinden hiçbir şey kurtulmaz. Umutsuzluk küfürle eşittir. 15 Haziran 1919'da çıkan Açık Söz gazetesinin başyazısı bu mitinglerden, mevlütten ve bu güzel konuşmadan söz etti. Başyazının adı Kara Günler'di. Açık Söz Kuvayi Milliyeci savaşçı bir gazeteydi. O çıktığı günlerde Kastamonu'da Kuvayi Milliyecilerin sayısı %20'yi geçmiyordu. Mustafa Kemal'in bütün bildirilerini Açık Söz yayınlıyordu. Açık Söz gazetesinin ilginç bir tarihçesi vardı. Cephelerde 4 yıl vuruşup yenik ve umutsuz Kastamonu'ya dönen aydın gençler kara kara düşünüp dururken Mustafa Kemal mucizesinin ufukta parladığını görerek umutlanmış, yüreklenmişti. Yalnız hala ne yapacaklarını, ne edeceklerini bilmiyorlardı. Çevrelerindeki olaylar ters ve olumsuzdu ve bunlar günden güne korkutucu niteliklerini arttıracak sürüp gitmekteydi. Düşman propagandası gittikçe sivrilen bilenen bıçaklar gibi yalnız yürekleri değil, son ufacık umutları da paramparça ediyor, artık gerçek birer silah gibi Türk'ü ve Müslüman'ı öldürebilmek gücünü kazanmaya başlıyordu. Bütün memleketteki itilafçı unsurlar, Padişah, Hürriyet ve İtilaf Partisi ve azınlıklarla el ele dolu dizgin çalışıyordu. Hepsinin de ereği Türk toplumunun bağrıydı. Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin adamları Türkiye'nin her yanında olduğu gibi Kastamonu'da da tam bir düşman gibi çalışıyorlardı. Türkiye'nin varlığı ve geleceği hırstan kararmış gözlerinin önünde artık görünmez olmuştu. Salt özel yitik dünyaları için savaşır görünüyorlardı. Hürriyet ve İtilaf Partililerin Kastamonu'da Zafer adlı bir gazeteleri çıkıyordu. Bu bir Türk gazetesinden çok bir Rum ve Ermeni gazetesini andırıyordu. Sürgünden dönen bağrı dolu azınlık yurttaşlar gibi onlar da doygunluğun rahatlığına ermemiş korkunç ve zavallı hırsların tutkunu olarak tıpkı havayı tırmalayan yaralı kaplanlar gibi alabildiğine çırpınıyor, gerçek yurt insanının yüreğinde katran gibi kara bir tiksinti yaratıyorlardı. Zafer gazetesi bütün Türklüğünü unutmuş gibi Ali Kemal'in başyazılarının karanlık ruhuyla eşit yazılar yayınlıyor, Türk'ten çok Rumların ve Ermenilerin yitik haklarının savunmasını yapıyordu. Türk milletinin böyle ikiye parçalanması azınlıklarla birlikte onların efendileri olan itilaf hükümetlerinin de elbette pek hoşuna gidiyordu. Zafer gazetesinin bu ihanetine diş bileyen iki yedek subay, iki eski lise arkadaşı Hamdi Bey ile Hüsnü Bey savaştan sonra liseyi bitirme sınavlarına da hazırlanıyorlardı. Askerliğin yarıda bıraktığı eğitimlerini de bütünlemeye kararlıydılar. Sınavlarını verip de mezun olur olmaz gazetenin ilk sayısını nur topu gibi bir Kuvayi Milliyeci olarak çıkardılar. Bu zafere karşı savrulmuş ulusal bir bombaydı. Bütün yedek subaylar, aydınlar, Kuvayi Milliyeciler Açık Söz'ün yönetim odasını ziyaret yeri yaptılar. Akşamlara dek burada toplanıyor, eski ve yeni dertleri deşiyor, yemeklerini bile hep birlikte yiyor, umutlu günlere doğru gülümsüyorlardı. Bütün Kastamonu gençliği gazeteleri üzerine titriyor, onu yaşatmak için ellerinden geleni yapmaktan çekinmiyorlardı. Gazete gençliğin bütün ateşli yürekliliğini taşıyor, Erzurum ve Sivas kongrelerinin haberlerini yayınlarken bir yiğitlik yaptıklarını bile ayırt edemiyorlardı. Gazete yalnız Kastamonu'nun değil, bütün dertli Anadolu'nun gazetesi durumundaydı. Genç gazetecilerin içten okul ve yedek subay arkadaşı Tatlızade Emin Bey'in babası Nuri Bey, Sivas Kongresi'ne Kastamonu delegesi olarak katılmıştı. Şimdi Sivas'taki heyeti temsiliyenin telgrafları ona geliyor, o da bunları açık söze veriyordu. 16. ayrımın sonu, sayfa 268.